Ayrım 3, sayfa 50. Cezalardaki sertliğin son yüzyıllar esnasında hafiflemesi hukuk tarihçilerin iyi bildikleri bir olgudur. Fakat bu durum uzun zaman bütüncül bir şekilde miktara ilişkin bir olgu olarak algılanmıştır. Daha az gaddarlık, daha az acı, daha fazla yumuşaklık, insanlığa daha fazla saygı. Fiili durumda ise bu dönüşümlere cezalandırma işleminin bizatihi nesnesinde meydana gelen bir kayma eşlik etmiştir. Yoğunluk azalması mı? Belki. Kesin olansa amaç değişikliğidir. Ceza eğer artık en katı biçimleri itibariyle bedene yönelmiyorsa neye müdahale etmektedir? Kuramcıların cevabı bugün hala sona ermemiş olan yeni bir dönemi 1760'lar civarında başlatanların ki basit adeta aşikardır. Bu cevap doğrudan doğruya sorunun içinde yer alıyormuşa benzemektedir. Madem ki bedene değil, o halde ruha müdahale edilmektedir. Bedeni kudurtan kefaret cezasının yerine kalp, düşünce, irade, ruhsal durum üzerine derinlemesine etki eden bir ceza geçmelidir. Mably, ilkeyi bir keresinde ebediyen geçerli olarak formüle etmiştir. Eğer deyim yerindeyse ceza bedenden çok ruha yönelik olmalıdır. G.D. Mably, De la Legislation, Toplu Eserler 1789, Cilt 9, Sayfa 326. Önemli an, gösterişli cezalandırma törenlerinin eski çifti beden ve kan yerlerini bırakmaktadır. Sahneye yeni bir kişi maskeli olarak girmektedir. Belli bir trajedi artık sona ermiştir. Gölge halindeki silüetler, çehreleri olmayan sesler, dokunulmaları olanaksız varlıklarla birlikte bir komedi başlamaktadır. Adaletin cezalandırıcı aygıtı artık bu bedeni olmayan gerçeğe taşımak zorundadır. Acaba bu ceza uygulamasının yalanladığı basit bir teorik iddia mıdır? Bunu böyle kabul etmek acelecilik olacaktır. Bugün cezalandırmanın bir ruhu doğru yola döndürmekten ibaret olmadığı doğrudur. Ama Mably'nin ilkesi mümince bir istek olarak kalmamıştır. Modern ceza uygulaması boyunca onun etkilerini izlemek mümkündür. Öncelikle nesnelerde meydana gelen bir ikame. Bu sözle aniden başka suçların cezalandırılmaya başladıklarını söylemek istemiyorum. Yasa ihlallerinin tanımlanması, bunların ağırlık hiyerarşisi, hoşgörü sınırları, fiilen hoşgörülen ve yasal olarak izin verilen şeyler kuşkusuz 200'den bu yana büyük ölçüde değişmişlerdir. Birçok suç, dinsel otoritenin belli bir kullanılış tarzına veya belli bir ekonomik hayat tarzına bağlı olduklarından ötürü suç olmaktan çıkmışlardır. Dini hakaret, suç olma durumundan çıkmış. Kaçakçılık ve ev içinde yapılan hırsızlık, suç değerlerinin hafiflemesine tanık olmuşlardır. Fakat bu kaymalar herhalde en önemli olgu değillerdir. İzin verilen ile yasaklanan bir yüzyıldan diğerine belli bir sabitlikte kalmıştır. Buna karşılık ceza uygulamasının yöneldiği suç nesnesi derinlemesine değişmiştir. Cezalandırılan unsurun biçimsel tanımından çok niteliği, cinsi ve bir bakıma özü değişmiştir. Yasaların nispi sabitliği hızlı ve ince nöbet devirlerine barınaklık etmiştir. Suçlar ve kabahatler adı altında hep yasa tarafından tanımlanmış hukuki nesneler yargılanmaktadır. Ama aynı zamanda tutkular, içgüdüler, anormallikler, sakatlıklar, uyumsuzluklar, ortam ve kalıtımın etkileri de yargılanmaktadır. Irza geçmeler ama aynı zamanda cinsel uyumsuzluklar da yargılanmaktadır. Aynı zamanda damar atışları ve arzu da olan cinayetler yargılanmaktadır. Şöyle söylenecektir. Yargılananlar bunlar değildir. Eğer bunlar anılıyorsa bunun nedeni yargılanması gereken olayları açıklayabilmek ve öznenin iradesinin suç içinde nedeni yer tuttuğunu belirleyebilmektir. Bu cevap yetersizdir. Çünkü yargılananlar ve cezalandırılanlar bal gibi onlardır. Neden unsurlarının arkasında yer alan bu gölgelerdir. Bunlar mahkeme kararının içinde yalnızca eylemin koşullara bağlı unsurlarını değil de aynı zamanda tamamen başka şeyleri dahil eden hafifletici nedenler aracılığıyla yargılanmaktadırlar. Suçlunun tanınması, ona karşı duyulan beğeni, onun ile geçmişi ve suçu arasında bilinebilecek şeyler, ondan gelecekte beklenebilecek şeyler. Bu gölgeler aynı zamanda 19. yüzyıldan beri tıp ile hukuk arasında yürürlükte olan ve bir eylemi açıklama bahanesiyle aslında bir bireyi niteleme biçimi olan tüm bu kavramlar tarafından da yargılanmıştır. Georgian'in döneminin canavarları, Chamie sirkülerinin psişik anormallikleri, çağdaş uzmanların kötülüğe eğilimli ve uyumsuzları. Bu gölgeler kendilerini suçluyu yalnızca yasaya saygı duyma arzusuna sahip değil, aynı zamanda bu yasaya saygı duyarak yaşar ve kendi ihtiyaçlarını kendi karşılar kılma işlevini yükleyen bir ceza ile cezalandırmaktadırlar. Bu gölgeler suçun yaptırımı olmakla birlikte mahkumun hal ve gidişinin dönüşmesiyle değişebilen, kısalarak veya gerektiğinde uzayarak cezanın iç ekonomisi tarafından cezalandırılmaktadırlar. Bu gölgeler ayrıca cezayı eşlik eden ve yasa ihlalini yaptırma olmayı değil de bireyi denetlemeyi, onun tehlikeli olma halini ortadan kaldırmayı, suç eğilimini azaltmayı hedefleyen ve ancak bu değişimlerin sağlanmasıyla sona erebilen güvenlik önlemleri, ikamet yasağı, gözetim altında serbest bırakma, cezai vesayet, zorunlu tıbbi müdahale tarafından cezalandırılmaktadırlar. Mahkemede suçlunun ruhuna yalnızca suçunu açıklaması ve onu hukuki sorumluluklar arasında dahil edebilme kastıyla başvurulmamaktadır. Eğer ruh bu kadar büyük bir vurguyla, bu kadar büyük bir anlama kaygısı ve bu kadar büyük bilimsel bir özenle davet ediliyorsa, bu onu suçla beraber yargılamak ve ceza esnasında onu da hesaba katmak için yapılmaktadır. Haber alınmasından karara ve cezanın son kalıntılarına varana kadar cezalandırma ailenin tüm süreci esnasında hukuki olarak tanımlanmış ve yasaklanmış konuları iki katına çıkartan ama aynı zamanda çözen bir nesne alanı bu sürece dahil edilmiştir. Psikiyatrik deney ama aynı zamanda daha genel bir biçim altında olmak üzere suç antropolojisi ve suç biliminin ince eleyip sık dokuyan söylevi burada belirgin işlevlerinden birini bulmaktadır. Yasa ihlallerini büyük bir cafcafla bilimsel bilgiler elde edinilebilir nesneler alanına dahil ederek yasal cezalandırma mekanizmalarının yalnızca ihlalleri değil, aynı zamanda bireylere de müdahale etmelerini meşrulaştırmak, yalnızca bireylerin yaptıklarına değil, kendilerinin ne olduklarına, ne olacaklarına, ne olabileceklerine de müdahale etmelerini meşrulaştırmak. Adaletin kendine sadır ruh eklentisi görünüşte açıklayıcı ve sınırlayıcı, fiili durumda ilhak edicidir. Demek ki yargıçlar Avrupa'nın yeni ceza sistemlerini devreye soktuğu 150-200 yıldan beri yavaş yavaş ama kökleri çok gerilere giden bir süreç içinde suçlardan başka bir şeyi, suçluların ruhunu yargılamaya başlamışlardır. Ve bizzat bu durumdan ötürü yargılamaktan daha başka bir iş yapmaya başlamışlardır. Veya daha kesin olmak üzere başka değerlendirme biçimleri bizzat hukuki yargılama tarzının içine dahil olmuştur. Ve bunlar yargılamanın esas kurallarını değiştirmişlerdir. Orta çağın hiç de kolay olmayan ve yavaş yavaş geliştiği büyük soruşturma usulünden beri yargılamak, bir suçun gerçekliğini ortaya koymak, failini belirlemek, bu kişiye yasal bir yaptırım uygulamaktı. İhlalin bilinmesi, sorumlunun bilinmesi, yasanın bilinmesi, bir yargının gerçek üzerinde temellenmesini sağlayan üç koşuldu. Oysa ceza yargılamasının içine şimdi tamamen başka bir gerçeklik sorusu dahil olmuştur. Artık yalnızca olay saptanmış mıdır ve bir suç oluşmakta mıdır diye sorulmamakta, bu olay nedir, bu şiddet ve cinayet nedir? Bunu hangi gerçeklik düzeyine veya alanına dahil etmek gerekir? Bu bir düş kurma, psikolojik tepki, bir çılgın anı mıdır yoksa bir ahlak bozukluğu mudur diye sorulmaktadır. Artık yalnızca bunun faili kimdir diye sorulmamakta, aynı zamanda bunu meydana getiren nedensel süreç işe nasıl dahil edilmelidir? Failin bu süreç içindeki yeri nedir? Köken nedir? İçgüdü, bilinç dışı, ortam, kültür diye sorulmaktadır. Artık yalnızca bu ihlalin yaptırımı hangi yasada yer almaktadır diye sorulmamakta, aynı zamanda en uygun çözüm hangisidir? Öznenin gelişimi nasıl öngörülebilir? En kesin olarak hangi şekilde ıslah edilebilir diye sorulmaktadır. Bireye ilişkin olarak değerlendirmeye, teşhise, öngörüye, kurallara yönelik bir yargılama, ceza yargılamasının bütün yapısının içine yerleşmiştir. Hukuki mekanizma tarafından aranan bir başka gerçek daha bu alana dahil olmuştur. Birincisiyle iç içe geçmiş olan bu gerçek, suçun doğrulanmasını garip bir bilimsel, hukuki kompleks haline getirmektedir. Anlamlı bir olgu, delilik sorununun ceza uygulaması içindeki gelişme biçimi. 1810 tarihli yasada yalnızca 64. maddenin bir hükmü olarak yer almaktaydı. Öte yandan bu hüküm, eğer yasayı ihlal eden kişi eylem sırasında delilik durumundaysa ne suç ne de kabahat bulunduğunu belirtmekteydi. Demek ki deliliğin saptanması bir eylemi suç olarak nitelendirmekten çıkarabilmekteydi. Failin deli olması halinde yaptığı işin ağırlığı azalmıyor ve cezasının da bu nedenden ötürü hafifletilmesi gerekmiyordu. Suçun kendisi ortadan kalkıyordu. Demek ki bir kişiyi aynı anda deli ve suçlu olarak ilan etmek mümkün değildi. Bu durum yargılama sürecini durduruyor ve adaletin eylemin faili üzerindeki müdahalesini ortadan kaldırıyordu. Yalnızca deli olmasından kuşku duyulan suçlunun incelenmesinin değil, aynı zamanda bu incelemenin etkilerinin de mahkemenin kararından önce ve onun dışında olması gerekiyordu. Oysa 19. yüzyıl mahkemeleri 64. maddenin anlamı konusunda çok erkenden yanılgıya düşmüşlerdi. Yargıtay'ın delilik halinin ne hafif bir cezaya ne de beraate yol açacağını, yalnızca davanın düşmesine neden olacağını hatırlatan birçok kararına rağmen mahkemeler bizzat hükümlerinin içine delilik sorusunu katmışlardır. Hem deli hem de suçlu olunabileceğini kabul etmişlerdir. Ne kadar fazla deli olunursa o kadar az suçlu olduğunu düşünmektedirler. Kuşkusuz suçludur ama cezalandırılmaktan çok kapatılması ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Tehlikeli bir suçludur çünkü göze görünür bir şekilde hastadır vesaire. Ceza yasası açısından bunların hepsi de hukuki saçmalıklardı. Fakat içtihat ile bizzat yasamanın izleyen 150 yıl boyunca hızlandıracakları bir gelişmenin hareket noktası burada yer almaktaydı. Daha 1832 reformu hafifletici nedenleri devreye sokarak kavramın bir hastalığın derecelerine veya bir yarı deliliğin biçimlerine göre basamaklandırılmasına izin vermekteydi. Ve ağır ceza mahkemelerinin bazen asliye ceza mahkemelerine kadar yaygınlaşan psikiyatri alanında bir bilirkişiye başvurma konusundaki genel uygulamaları mahkeme kararının her zaman yasal yaptırımlara uygun olarak formüle edilmesine rağmen az veya çok gizli bir şekilde olmak üzere normallik yargıları, nedensellik bağlantıları, muhtemel değişiklik değerlendirmeleri suçluların geleceği konusundaki tahminler içerdiğini göstermektedir. Bu işlemlerin iyi dayanakları olan bir yargılamaya dıştan katıldıklarını söylemek hata olacaktır. Bunlar kararın oluşma süreciyle doğrudan bütünleşmektedirler. 64. maddenin ilk anlamına göre deliliğin suçu ortadan kaldırmasının yerine şimdi her suç ve limitte de her yasa ihlali meşru bir kuşku olarak ama aynı zamanda talep edilebilecek bir hak olarak delilik veya hiç değilse anormallik varsayımını taşımaktadır ve mahkum eden veya beraat ettiren karar yalnızca bir suçluluk yargılaması yaptırımı uygulayan yasal bir karar olmakla kalmamakta, kendi içinde bir normallik değerlendirmesi ve mümkün bir normalleştirmeye yönelik teknik bir hüküm taşımaktadır. Günümüz yargıcı, hakim veya jüri üyesi yargılamaktan çok daha başka bir şey yapmaktadır. Ve artık yargılamak da tek başına değildir. Ceza usulünün uygulanması ve cezanın infazı sırasında koskoca bir dizi ek kararın kaynaşması vardır. Ama yargılamanın çevresindeki küçük adaletlerin ve paralel yargıçların sayıları artmıştır. Uzmanlar, psikiyatrlar ve psikologlar, infaz yargıçları, eğitmenler, ceza yönetim memurları yasal cezalandırma yetkisini parçalara ayırmaktadırlar. Sanki bunlardan hiçbiri yargılama hakkını gerçekten paylaşmıyormuş gibidir. Sanki bunların bazılarının karardan sonra mahkeme tarafından saptanan cezayı infaz etmekten başka bir yetkileri yokmuş ve özellikle de geriye kalanları, uzmanlar, bir yargıda bulmak için değil de yargıca kararlarında yardımcı olmak üzere müdahale ediyormuş gibidir. Fakat mahkeme tarafından tanımlanan cezaların ve güvenlik tedbirlerinin mutlak olarak belirlenmediği andan itibaren bu hükümlerin süreç esnasında değiştirilebilir hale gelmesinden itibaren mahkumun yarı serbest konuma getirilmeye veya şartlı tahliyeye layık olup olmadığına karar verme hakkının yargılamayı yapan hakimlerin dışındaki kişilere bırakıldığı, bunların cezaya son verebilir hale geldikleri andan itibaren yasal cezalandırma mekanizmaları onlara verilmiş olmakta ve durum onların değerlendirmelerine terk edilmektedir. Bunlar yardımcı yargıçlardır ama gene de yargıçtırlar. Yıllardan beri cezaların infazı ve bunların bireylere uyarlanması çerçevesinde gelişen tüm aygıt hukuki karar süreçlerini yavaşlatmakta ve karar almayı mahkeme ilamının çok uzaklarına kadar götürmektedir. Psikiyatri uzmanlarına gelince bunlar yargıda bulunmayı kendilerini istedikleri kadar yasaklasınlar. 1958 genelgesinden beri cevap vermek zorunda oldukları 3 soru bir incelensin, sanık tehlikeli bir durum arz etmekte midir? Ceza yaptırım uygulanabilecek durumda mıdır? Tedavi edilebilir ve uyum sağlayabilir durumda mıdır? Bu soruların ne 64. maddeyle ne de sanığın eylem esnasındaki muhtemel deliliyle bir ilişkileri vardır. Bunlar sorumluluk terimleri içinde yer alan sorular değillerdir. Yalnızca infaz yönetimini, onun gerekliliğini, yararını, mümkün etkinliğini ilgilendirmektedirler. Bu sorular ancak şöylesine bir kodlanmış durumdaki bir kelime haznesi içinde tımarhanenin hapishaneden daha iyi olup olmadığını, kısa mı yoksa uzun süreli bir hapsetmenin mi daha iyi olacağını, tıbbi bir tedavinin mi yoksa güvenlik önlemlerinin mi daha iyi olacağını işaret etmeyi olanak vermektedirler. Psikiyatrın ceza alanındaki rolü nedir? Sorumluluk konusunda bilirkişi değil de cezalandırma işinde danışman olmaktadır. Söz konusu kişinin tehlikeli olup olmadığını, ona karşı nasıl korunulacağını, onu değiştirmek üzere nasıl müdahale edileceğini, azarlamanın mı yoksa tedavi etmenin mi daha iyi olacağını söyleme işi ona aittir. Psikiyatrik bilirkişilik, tarihin iyice başlangıcında yasayı ihlal eden kişinin yaptığı eylemdeki özgürlük payına ilişkin gerçek önermeler formüle etmek durumunda olmuştur. Şimdi ise tıbbi hukuk tedavi adı verilebilecek konuda bir hüküm ilham etmesi söz konusudur. Özetleyelim. Yeni ceza sisteminin 18. ve 19. yüzyılların büyük ceza kanunları tarafından tanımlananı işler hale gelmesinden beri bütüncül bir usul süreci yargıçları suçlardan başka bir şey yargılamaya yöneltmiştir. kararlarında yargılamaktan başka bir şey yapmaya yönelmişlerdir. Ve yargılama erkeği bir kesimi itibariyle yasa ihlalini yargılayan yargıçlarınkinden başka kararlara aktarılmıştır. Bütün cezai işlem hukuk dışı unsurlar ve kişileri bünyesine almıştır. Bunda olağanüstü bir şey olmadığı, hukukun kendine yabancı unsurları yavaş yavaş özümlemesinin onun kaderi olduğu söylenecektir. Ama modern ceza adaleti alanında bir nokta kendine özgüdür. Eğer modern ceza adaleti kesimi bu kadar çok hukuk dışı unsuru yükleniyorsa da bu onları hukuki olarak nitelemek ve onları yavaş yavaş yalnızca ceza erkeğiyle bütünleştirmek için olmamaktadır. Tamamen tersine bu, onları cezai işlem içinde hukuki olmayan unsurlar olarak işletmek üzere olmaktadır. Bu işlemin yalnızca yasal bir cezalandırma olmasından kaçınmak için olmaktadır. Tabii ki bir karar veriyoruz. Fakat bunun kökeninde istenildiği kadar bir suç bulunsun, gördüğünüz gibi bu karar bizim için bir suçluyu tedavi etmenin bir yolu gibi işlev görmektedir. Cezalandırıyoruz ama bu bir ifade biçimidir. Aslında bir tedavi sağlamak istiyoruz. Bugün ceza adaleti ancak bu kendinden başka olan şeye yapılan sürekli atıfta hukuki olmayan sistemleri sürekli olarak katılmayla işlemekte ve kendini meşrulaştırmaktadır. Bu yeniden nitelemeye bilgi yoluyla bağlanmıştır. Böylece cezaların artan yumuşamasının altında onların uygulama noktalarının bir kaymasını saptamak mümkündür. Ve bu kayma boyunca koskoca bir yeni nesneler alanı, koskoca bir yeni hakikat rejimi ve ceza adaletinin uygulanması konusunda şimdiye kadar hiç görülmemiş bir sürü rol ortaya çıkmaktadır. Bilimsel bir bilgi, teknikler, söylemler oluşmakta ve cezalandırma erkinin uygulanmasıyla iç içe geçmektedirler. Bu kitabın amacı modern ruhun ve yeni yargılama erkinin birbiriyle bağlantılı tarihini, cezalandırma erkinin desteklerini bulduğu, meşruluk noktalarını ve kurallarını sağladığı, etkilerini yaydığı ve onun aşırı özgürlüğünü maskeleyen bugünkü bilimsel hukuki bütünün soy ağacını çıkartmak. Fakat bu modern ruhun yargı içindeki tarihi nereden itibaren yapılabilir? Hukuk veya ceza usulü kurallarının evrimiyle yetinilecek olursa, ortaklaşa duyarlılıktaki değişmeyi kitlesel, dışsal, hareketsiz ve birinci bir olgu olarak, insanlığın bir gelişmesi veya insan bilimlerinin bir gelişmesi olarak değerlendirme tehlikesi bulunmaktadır. Durkheim'in yaptığı gibi, E. Durkheim, De Lui de Revolution Penale, Annie Sociologie, 4. 1899-1900. Yalnızca genel toplumsal biçimlerin incelenmesi halinde ise cezaların yumuşamalarının ilkesi olarak bireyselleşme süreçlerini ortaya koyma tehlikesini taşımaktadır. Bunlar aslında daha çok yeni iktidar taktiklerinin ve bunların arasında da yeni ceza mekanizmalarının etkilerinden biridirler. Burada sunduğumuz inceleme 4 genel kurala uymaktadır. 1. Cezai mekanizmaları yalnızca baskıcı etkilerinin yalnızca yaptırma yönelik yanlarının üzerinde merkezlendirmemek. Onları ilk bakışta marjinal olsalar bile yol açabilecekleri tüm olumlu etkiler dizisinin içine yerleştirmek. Buna bağlı olarak cezalandırmayı karmaşık bir toplumsal işlev olarak ele almak. 2. Cezalandırma yöntemlerini yalnızca hukuk kurallarının sonuçları veya toplumsal yapıların göstergeleri olarak değil de iktidarın diğer usullerinin daha genel olan alanın içinde kendi özgürlüklerine sahip teknikler olarak çözümlemek. Cezalandırmanın üzerinden siyasal taktik açısını ele almak. 3. Ceza hukuku tarihini ve insan bilimleri tarihini kesişmeleri birine veya diğerine veyahut belki de her ikisini tercihe göre bozucu veya yararlı etki yapan iki ayrı dizi olarak almak yerine ortak bir maddesinin olup olmadığını ve bunların her ikisinin birden epistemolojik hukuki bir oluşum sürecine bağlı olup olmadıklarını aramak, kısacası iktidar teknolojisini cezalandırmanın ilkesi ve insanileşmesiyle insanın tanınmasına yerleştirmek. 4. Ruhun ceza adaleti sahnesine bu girişinin ve onunla birlikte koskoca bir bilimsel bilginin hukuki uygulama alanına katılmasının bizzat gövdesi iktidar ilişkileri tarafından kuşatılmış olan bir tarz dönüşümünün etkisinin sonucu olup olmadığını aramak. Sonuç olarak cezalandırma yöntemlerinin dönüşümünü içinde iktidar ilişkilerinin ve nesne bağlantılarının ortak tarihinin okunabileceği bir beden siyasal teknolojisinden itibaren incelemek. Böylece iktidar tekniği olarak ceza yumuşamasının çözümlenmesi aracılığıyla aynı anda hem insanın, ruhun, normal veya anormal bireyin cezai müdahale nesneleri olarak suçu nasıl katladıklarını ve hem de kendine özgü bir tabi kılma tarzının bilimsel statülü bir söylemin bilgi nesnesi olarak insanı nasıl ortaya çıkarttığı anlaşılabilir. Fakat ben bu yönde çalışan ilk kişi olduğum iddiasında değilim. Bu kitabın G. Deleuze ve F. Guattari ile birlikte yaptığı çalışmaya neler borçlu olduğunu atıflar veya dipnotlarla hiçbir şekilde ölçemem. R. Castell'in psikanalizmini de birçok sayfede zikretmem ve P. Nora'ya ne kadar borçlu olduğumu söylemem gerekirdi. Rushebe, Kersheimer'in büyük kitaplarından G. Rushe ve O. Kirchheimer, Punishment and Social Structures, 1939. Belli sayıda esas atıf noktasını akılda tutmak mümkündür. Öncelikle cezalandırmanın her şeyden önce, eğer tamamen değilse, suçları bastırmanın bir biçimi olduğu ve bu rol içinde toplumsal figürlere, siyasal sistemlere veya inançlara göre sert veya hoşgörülü olacağı, kefaret ödetmeye dönük olacağı veya bir telafi elde etmeye bağlı kalacağı, bireylerin takibine veya ortaklaşa sorumlulukların işe katılmasına yaslanacağı yanılsamasından kurtulmak gerekir. Yapılması gereken daha çok somut cezalandırma sistemlerini çözümlemek, onları yalnızca toplumun hukuki donanımının ne de temel ahlaki tercihlerin açıklayabildiği toplumsal olgular olarak incelemek, onları suçlara uygulanan yaptırımların tek unsuru olmadığı işleyiş alanına yeniden yerleştirmek, cezai tedbirlerin yalnızca bastırmaya, engellemeye, dışlamaya, yok etmeye olanak veren olumsuz mekanizmalar olmadıklarını, bunların desteklemekle yükümlü oldukları koskoca bir dizi olumlu ve yararlı dizgiye bağlı olduklarını göstermek ve bu yönde eğer yasal cezalar yasa ihlallerinin yaptırımları olarak gösterilmişlerse bunun karşılığı olarak ihlallerin ve bunların takibinin tanımı, cezalandırma mekanizmalarını ve bunların işleyişlerini desteklemek için yapılmıştır. Rushe ve Kirchheimer çeşitli cezalandırma rejimlerini etkilerine kaynaklık eden üretim sistemleriyle bu hat üzerinde ilişkilendirmişlerdir. Böylece küreci bir ekonomide cezalandırma mekanizmaları ek bir emek gücü sağlamak ve savaşlar veya ticaretle sağlananın yanı sıra sivil bir kölelik oluşturmak gibi bir role sahip olacaktır. Feodalite ile ve para ile üretimin pek gelişmedikleri bir dönemle birlikte bedeni cezalarda ani bir artışa tanık olunacaktır. Örneklerin çoğu itibariyle beden ulaşılabilir tek mal varlığıdır. Islahane, genel hastane, spinhus veya rapius, zorunlu çalışma, ceza olarak çalışan manifaktürler ticari ekonominin gelişmesiyle ortaya çıkacaklardır. Fakat endüstriyel sistem serbest bir emek gücü piyasası talep ettiğinden zorunlu çalışmanın cezalandırma mekanizmaları içindeki payı 19. yüzyılda azalacak ve onun yerine ıslah amaçlı bir hapiste tutma geçecektir. Hiç kuşkusuz bu katı korelasyona ilişkin olarak birçok itirazda bulunulabilir. Fakat herhalde bizim toplumlarımızda cezalandırma sistemlerinin belli bir beden ekonomi politiğinin içine yerleştirilmesi gerektiğine, bu sistemlerin şiddetli veya kanlı cezalara başvurmasalar bile hapseden veya ıslah eden yumuşak yöntemler kullandıklarında bile bedenin söz konusu olduğuna, bedenin ve güçlerinin yararının, yumuşak başlılığının ve boyun eğmesinin söz konusu olduğuna ilişkin şu genel konu akılda tutulabilir. Ahlaki fikirler veya hukuki yapılar, tabanı üzerinde yer alan bir ceza tarihi yapmak kesinlikle meşrudur. Fakat acaba bu tarihi artık amaç olarak yalnızca suçluların gizli ruhunu hedeflemediklerini iddia etmelerinden sonra bir beden tarihi temeli üzerinde yapmak mümkün müdür? Tarihçiler beden tarihini el atalı uzun zaman olmuştur. Bedeni bir nüfus veya tarihsel bir patoloji alanında incelemişlerdir. Bedeni ihtiyaçların ve iştahların makamı, fizyolojik süreçlerin ve metabolizmaların yeri, mikrop veya virüs saldırılarının hedefi olarak incelemişlerdir. Tarihsel süreçlerin, varoluşun tamamen biyolojik tabanı olarak kabul edilebilecek şeyle ne kadar bağlantılı olduklarını ve toplumların tarihinde basillerin dolaşımı veya ömür süresinin uzaması gibi biyolojik olayları hangi yerin tanınması gerektiğini göstermişlerdir. Careche et le Roy Ladurie, L'Historia Immobile, Annales, Mayıs-Haziran 1976. Fakat beden aynı zamanda siyasal bir alanın içine de doğrudan dalmış durumdadır. İktidar ilişkileri onun üzerinde doğrudan bir müdahale meydana getirmektedirler. Onu kuşatmakta, damgalamakta, terbiye etmekte, ona azap çektirmekte, onu işe koşmakta, törenlere zorlamakta, ondan işaretler talep etmektedir. Bedenin bu siyasal olarak kuşatılması, karmaşık ve karşılıklı ilişkilere göre onun ekonomik kullanımına bağlıdır. Bedenin iktidar ve egemenlik ilişkileri tarafından kuşatılmasının nedeni büyük ölçüde üretim gücü olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat buna karşılık bedenin iş gücü olarak oluşması ancak onun bir tabiyet ilişkisi içine alınması halinde mümkündür. Burada ihtiyaç aynı zamanda özenle düzenlenen, hesaplanan ve kullanılan siyasal bir araçtır. Beden ancak hem üretken beden hem de tabi kılınmış beden olduğunda yararlı güç haline gelebilmektedir. Bu tabi kılma durumu yalnızca ya şiddet ya da ideoloji araçlarıyla elde edilebilmektedir. Doğrudan ve fizik de olabilir, güce karşı güç kullanılabilir, maddi unsurlara yönelebilir ama bu yüzden şiddete yönelik olmayabilir. Hesaplanmış, düzenlenmiş, teknik olarak düşünülmüş olabilir. İnce olabilir ve ne silaha ne de teröre başvurabilir. Ama gene de fizik düzlemde kalabilir. Yani tam olarak bedenin işleyişinin bilimi olmayan bir beden, bilgisi ve onları yenme yeteneğinden daha fazla bir şey olmak üzere onun güçlerine bir egemen olma olabilir. Bu bilgi ve bu egemen olma bedenin siyasal teknolojisi olarak adlandırılabilecek şeyi oluşturmaktadır. Bu teknoloji tabii ki dağınık, sürekli sistematik söylemler halinde nadiren formüle edilmiş durumdadır. Çoğu zaman yamalı bohça gibidir. Çok dağınık usullerle aletleri devreye sokmaktadır. Sonuçlarının tutarlılığına rağmen çoğu zaman çok biçimli bir düzenlemeden ibarettir. Üstelik onun yerini ne belirli bir kurumun tarzı içinde ne de bir devlet aygıtı içinde belirlemek mümkündür. Bunlar ona başvurmakta, onun bazı süreçlerini kullanmakta, değerlendirmekte ve dayatmaktadırlar. Fakat bizzat kendisi mekanizmaları ve etkileri itibariyle tamamen başka bir düzeyde yer almaktadır. Bir bakıma aletlerin ve kurumların devreye soktukları ama geçerlik alanı bir bakıma bu büyük işleyişleriyle maddilikler ve güçleriyle birlikte bizzat bedenler arasında yer alan bir iktidar mikrofiziği söz konusudur.